Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Tax Patterns 2. baskı. Marco Russo ve Alberto Ferrari tarafından hazırlanan Microsoft Veri Analizi Ekosisteminde DAX kullananlar için uygulama odaklı bir başvuru kitabıdır. Kitabın konusu Power BI, Analysis Services tabular ve Excel Power Pivot modellerinde sık karşılaşılan hesaplama problemlerini yeniden kullanılabilir kalıplarla çözmektir. Buradaki kalıp sözcüğü tek bir rapora özgü formül değil, farklı veri modellerine uyarlanabilen genel bir çözüm yaklaşımı anlamına gelir. Yaklaşık 420 sayfalık çalışma, zaman zekası, birikimli toplamlar, segmentasyon, müşteri analizi, hiyerarşiler, kur dönüşümü ve bütçe gibi iş zekası senaryolarını kapsar. Amaç, DAX dilinin bütün işlevlerini teorik olarak sıralamak değildir. Bunun yerine zor hesaplamaların hangi modelleme ve filtreleme mantığıyla kurulacağını göstermektir. İkinci baskı, DAX dilindeki gelişmeler nedeniyle artık daha az gerekli görülen bazı eski istatistiksel hesaplama bölümlerini çıkarır. Böylece kitap, güncel iş ihtiyaçlarında tekrar eden analitik problemlere yoğunlaşan teknik bir çözüm rehberi niteliği taşır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, zaman zekasını takvim yapısına göre kurmak. Kitabın en geniş alanlarından biri, tarih temelli ölçülerin yalnızca önceki döneme gitmekten ibaret olmadığını gösteren zaman zekası kalıplarıdır. Standart dönem karşılaştırmaları, ay odaklı hesaplamalar, hafta odaklı analizler ve özel zaman tanımları ayrı ihtiyaçlar olarak ele alınır. Bu ayrım önemlidir çünkü satışların geçen yıla göre değişimini hesaplamak ile mali haftaya göre performans değerlendirmek aynı tarih mantığıyla güvenilir. Biçimde çözülemez. Özellikle Türkiye gibi resmi tatillerin, hareketli kampanya dönemlerinin ve farklı mali yıl uygulamalarının raporlamayı etkileyebildiği ortamlarda. Takvim tablosunun yapısı ölçünün sonucunu doğrudan belirler. Kitap, zaman kalıplarını tekrar kullanılabilir hale getirerek kullanıcıyı her raporda sıfırdan formül yazma alışkanlığından uzaklaştırır. Ayrıca farklı zaman dönemlerini karşılaştırma bölümü, oranların ve değişimlerin hangi filtre bağlamında anlamlı olacağını düşünmeyi gerektirir. Bir ölçünün toplam satırda doğru görünmesi, gün, ay ve yıl ayrıntılarında da doğru yorumlanacağı anlamına gelmez. Bu nedenle eser, DAX fonksiyonlarını ezberletmekten çok, tarih filtrelerinin ölçüler üzerindeki etkisini sistematik biçimde kurmaya odaklanır. Sonuç olarak zaman analizi, görselde hızlıca seçilen bir tarih aralığı değil, veri modelinin temel tasarım unsurlarından biri haline gelir. İkinci olarak, birikimli toplamlar ve yarı toplamsal değerlerde doğru toplama mantığı, birikimli toplam ve yarı toplamsal hesaplamalar. İş zekası raporlarında sık görülmesine rağmen yanlış toplam üretmeye en yatkın alanlardandır. Kitap, satış gibi toplama işlemiyle her seviyede anlamlı sonuç veren değerlerle, stok bakiyesi veya hesap bakiyesi gibi belirli bir tarih itibariyle yorumlanması gereken değerleri birbirinden ayırır. Birikimli toplam kalıbı, seçilen zaman aralığında geçmişten bugüne ilerleyen değeri izlemek için kullanılır. Bu, hedef gerçekleşmesi, yıl içi satış seyri ya da bütçe kullanımının takibi gibi ekranlarda yararlıdır. Ancak stok miktarını ay sonu bakiyesi olarak yorumlamak gerekir. Gün gün stokları toplayıp aylık toplam oluşturmak iş açısından anlamsız olabilir. Yarı toplamsal hesaplamalar tam bu soruna cevap verir. Zaman boyutunda hangi tarihin dikkate alınacağı, diğer boyutlarda ise toplamanın nasıl korunacağı dikkatle belirlenir. Kitabın katkısı, tek bir DAX ifadesi vermekten çok, ölçünün niteliğine göre doğru toplama davranışını seçtirmesidir. Böylece raporda görünen toplamın matematiksel olarak hesaplanmış olmasıyla, işletme açısından anlamlı olması arasındaki fark görünür hale gelir. Bu yaklaşım, finans, envanter ve operasyon raporlarında yanıltıcı özetleri azaltmak için özellikle değerlidir. Üçüncü olarak, statik ve dinamik segmentasyonla raporları karar destek aracına dönüştürmek, segmentasyon bölümleri. Sürekli sayısal değerleri karar vermeyi kolaylaştıran gruplara dönüştürme ihtiyacını ele alır. Statik segmentasyonda sınırlar önceden tanımlanır. Örneğin, müşteriler yıllık harcamalarına göre belirli ciro bantlarına ayrılabilir. Dinamik segmentasyonda ise gruplama, kullanıcının rapordaki seçimine ve güncel filtre bağlamına göre değişebilir. Bu fark, aynı müşterinin tüm yıllardaki toplamı üzerinden mi, yoksa seçilen dönem ve ürün grubundaki performansı üzerinden mi sınıflanacağını belirler. Kitapta yer alan ABC sınıflandırması da bu mantığın somut bir uygulamasıdır. Toplam sonuca en çok katkı yapan ürünleri, müşterileri ya da diğer varlıkları A grubunda, daha düşük katkı yapanları diğer gruplarda incelemeye imkan verir. Ancak bu yaklaşım sadece sıralama yapmak değildir. Yüzdesel katkının doğru bağlamda hesaplanması, toplamın filtrelerle nasıl değiştiğinin anlaşılması ve her grubun karşılıklı dışlayıcı olması gerekir. Parametre tablosu kalıbı ise kullanıcıya eşik, dönem ya da senaryo seçme olanağı sağlayarak raporu daha esnek hale getirir. Bu kalıplar özellikle geniş ürün ve müşteri portföylerinde ayrıntı kalabalığını azaltır. Analistin her değeri tek tek incelemesi yerine gelir etkisi ve davranış özellikleri bakımından anlamlı kümelere odaklanmasını sağlar. Dördüncü olarak, müşteri yaşam döngüsü, devam eden olaylar ve ilişkili farklı sayımlar. Kitap. İş dünyasında sık sorulan ancak basit bir adet ölçüsüyle yanıtlanamayan sorular için özel kalıplar sunar. Yeni ve geri dönen müşteriler bunlardan biridir. Bir müşterinin yeni sayılması ilk kez ne zaman işlem yaptığına bağlıdır. Geri dönen müşteri ise geçmişte alışveriş yapmış, seçilen dönemde yeniden etkinleşmiş kişiyi ifade eder. Bu tanımlar, seçili tarih aralığı ve müşteri geçmişi birlikte değerlendirilmeden doğru kurulamaz. Devam eden olaylar kalıbı da sipariş, abonelik, proje. Hastane yatışı veya kampanya katılımı gibi başlangıç ve bitiş tarihi olan süreçleri analiz etmeye yöneliktir. Buradaki esas soru, belirli bir günde kaç olayın açık olduğudur. Olayın sadece başlangıç tarihini saymak, süreç içindeki aktif durumu göstermez. İlişkili farklı sayım ise birden fazla boyut ve ilişki üzerinden benzersiz varlık saymayı gerektiren modellerde öne çıkar. Örneğin, müşterilerle ürünler ya da satış temsilcileriyle hesaplar arasındaki dolaylı ilişkiler tekrarları önleyerek analiz edilmelidir. Bu bölümlerin ortak yönü, veriyi satır sayısı olarak değil, iş olayı ve ilişki düzeyinde yorumlamasıdır. Böylece müşteri kazanımı, müşteri sürekliliği ve operasyonel yük gibi göstergeler daha doğru bir anlam kazanır. Son olarak, hiyerarşi, sıralama, kur dönüşümü ve bütçede model bağlamını korumak, eserin ileri düzey kalıpları, raporların yalnızca satış toplamı göstermesinin ötesine geçmesini sağlar. Sıralama kalıbı, ürün, müşteri veya bölge performansını karşılaştırırken, seçimin ve görünür filtrelerin sıralamayı nasıl etkilediğini ele alır. Hiyerarşiler ile özellikle üst yönetici ve alt çalışan ilişkilerinin yer aldığı ebeveyn-çocuk hiyerarşileri. Organizasyon yapısının farklı derinliklerde incelenmesini mümkün kılar. Bu tür modellerde bir yöneticinin toplamı, kendisine dolaylı olarak bağlı çalışanları da kapsayabilir. Benzer mağaza karşılaştırması olarak da bilinen like-for-like yaklaşımı. Sadece her iki dönemde de faaliyet gösteren mağaza veya birimleri karşılaştırarak büyüme oranının daha adil yorumlanmasına yardımcı olur. Kur dönüşümü kalıbı, işlemin para birimi, raporlama para birimi ve geçerli kur tarihi arasındaki ilişkiyi dikkatle kurmayı gerektirir. Bütçe hesaplamaları ise gerçekleşen verilerle farklı ayrıntı düzeylerinde bulunan plan verilerini karşılaştırma sorununa odaklanır. Geçiş matrisi, anket ve sepet analizi de davranış ve birlikte satın alma ilişkilerini inceleyen ek araçlardır. Bu konuların hepsinde belirleyici unsur, DAX formülünün kendisinden önce veri modelinin ayrıntı düzeyi ve filtre bağlamıdır. Kitap, bu bağı kurarak karmaşık iş sorularını sürdürülebilir ölçülere dönüştürmeyi hedefler. Sonuç olarak, DAX Patterns 2. baskı. Temel DAX bilgisine sahip olup gerçek raporlama problemlerinde tekrar eden hesaplama zorlukları yaşayan Power BI geliştiricileri, veri modelleyicileri. İş zekası analistleri ve analysis services kullanıcıları için uygundur. Excel Power Pivot ile çalışan ileri düzey kullanıcılar da kitaptaki yaklaşımı kendi modellerine uyarlayabilir. DAX dilinin ilk kez başlayanlar için tek başına en kolay giriş kitabı sayılmaz. Çünkü okuyucunun tablolar, ilişkiler, ölçüler ve filtre bağlamı hakkında temel bir kavrayışa sahip olması beklenir. Buna karşılık bu temeli olan okur için kitap, formül aramaktan daha kalıcı bir kazanım sunar. Her tekrar eden iş sorusunu hangi kalıba benzediği üzerinden sınıflandırmayı öğretir. Pratik yararı, zaman karşılaştırması, stok bakiyesi, müşteri segmentasyonu, kur dönüşümü veya bütçe sapması gibi gereksinimlerde test edilmiş bir çözüm iskeleti sağlamasıdır. Entelektüel yararı ise DAX sonuçlarının bağlama bağlı olduğunu açıkça ortaya koymasıdır. Benzer DAX kitapları çoğunlukla fonksiyonları tek tek açıklarken, bu çalışma fonksiyonları iş senaryoları etrafında bir araya getirir. Bu yönüyle bir dil başvuru kaynağından çok çözüm mimarisi rehberidir. İkinci baskının güncel DAX ortamına odaklanması ve içerdiği kalıpların DAX pattern.
Com üzerinde de erişilebilir olması kitabın uygulamadaki değerini artırır.
Oker, örnekleri kopyalamak yerine kendi modelinin tarih yapısını, ilişkilerini ve ayrıntı düzeyini değerlendirerek güvenilir ölçüler tasarlamayı öğrenir.
Destek olmak isterseniz Marco Russo kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.